Ayrım 8.
Müfettiş bir ara duvarda asılı duran cezaevi kitaplarının listesine göz attı. Kitapların azlığı ve niteliği karşısında acıma duygusuna kapıldı. Kitap yasağı bu tip aydın insanlarda okuma susuzluğu yaratır. Bunlar için en büyük işkence yasaklarla, kısıtlamalarla yaratılan kitap işkencesidir belki de diye düşündü. Müfettişin listeye göz attığını gören Kazım, "İşte bu listedeki kitaplarla sınırlamak istiyorsunuz okuma iştahımızı," dedi. "Gücünü yığınların cahilliğinden ve korkusundan alanların klasik yöntemidir bu. İnsanlarla kitapların dostluğunu kesmek, kitapları tutuklamak ve yargılamak. Eğitim şampiyonluğu ile kitap yasakçılığı baş başa gidiyor bu cezaevinde." "Olağanüstü şartlarda olduğumuzu unutmayın," dedi müfettiş. "Bu gibi dönemlerde olağan, olağanüstünün şamara olanı olur. Eylemi düşünceden, bombayı kitaptan ayırmak güçleşir. Birincilere yönelen saldırıdan ikinciler de payını alır. Sizler sık sık dersiniz ya, teori pratikten doğar. Pratiğe kılavuzluk eder. Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz. Hal böyle olunca pratiği tutuklayıp teoriyi affetmek olağanüstü dönemlerde eşeği değil de semerini dövmeye benzer. Kolay değil öyle." Azeroğlu gülümsedi. Saygılı bir ifadeyle, "Doğrudur, katılıyorum," dedi. "Faşizm ayrım yapmaz." "Komünizm de yapmaz," diye bastırdı müfettiş. "Sanmıyorum." "Sansan." "Hayır, sanmıyorum. Faşizm teoriye ve pratiğe, yaratıcılığa ve kitaba ayrım yapmadan saldırır. Kuduzun ışıktan korktuğu gibi korkar bilimden. Doğru düşüncelerin zamanla maddi bir güç haline geleceğini iyi bilir." Listeyi dikkatle gözden geçiren müfettiş, "Amma da çene var heriflerde. Elini verince kolunu kurtaramıyorsun. Modern vırvır makinaları," diye iç geçirdi. Engizisyon ateşi bilim neferlerini yakmakla kalmıyordu. Yaprak yaprak, kitap kitap, sözde onların düşüncelerini de yakıyordu. Nazi kamplarında ölüme terk edilen aydınların, emekçilerin alınlarına vuruyordu. Berlin meydanlarında yakılan kitapların ateşi. Doğrudur, pratiği tutuklayıp teoriyi affetmek, kelleyi tutuklayıp kitabı affetmek faşizm için olanaksızdır. Müfettiş hafiften kızardı. Söylediklerimi sivri örneklerle bana karşı kullanıyorlar diye düşündü. Suratına anlamsız, soğuk bir gülücük takıldı. Belagat sanatı üzerine bir kitap yazacağım, dedi. Azeroğlu bir şey anlamadı. Ne diyeceğini şaşırdı. İyi olur demekle yetindi. Müfettiş daha fazla tartışmaya gerek olmadığını anladı. Koğuştan çıkmadan önce dönüp genel bir bakışla A1'lileri süzdü. Başkaca bir diyeceğiniz var mı diye sordu. Kısa bir sessizlik oldu. Kazım yutkunarak, şu sırtımıza zorla geçirdiğiniz lacivert çulların hali ne olacak, dedi. Müfettişle birlikte tüm bürokratların bakışına ışıklı bir gülümseme yayıldı. Bakışlarını tavana dikti müfettiş. Deve dudağı çenesine sarktı. Kulağını kaşıyarak, biçime kafayı takmayın, önemli olan özdür, dedi. Bürokratlardan birisi, ne güzel, dedi. Deney ve laboratuvar havası, işçi ve üretim havası veriyor. Şallaklaşmış, kocamış hergele sürüsü gibi gevşedi A1'liler. Hayır, diye atıldı Hasan. Kışla havası veriyor. İtaat ve asker havası. Sırtımızdaki biçim değil, özdür. Mahkumu askeri disiplin altına alıp tek tipleştirme programının özüdür şu tek tip elbiseler. Üstelik incecik, bit bezi gibi sağlıksızdırlar. Yaz kış bunları giymek zorundayız. Palto vermiyorsunuz, kışlık elbise vermiyorsunuz. Tek tip elbisenin amacını yanlış tespit ediyorsunuz, dedi müfettiş. Neymiş amacı? Firarı engellemek. Sadece firarı engellemek değil, dedi Kazım. Asıl cezaevlerini kışlalaştırarak ruhumuzu tek renge, tek sese, tek boyuta indirgemektir. Ziyaretçilerimize bile yabancılaştırdınız bizleri. Geçenlerde demir parmaklıkların bu yanında görüşmek için tam karşısına dikildim anamın. Tıraş edilmiş kelleme, geniş lacivert elbiselerime, yüzüme baktı garip garip. Biraz bekledi, acaba ne diyecek diye merakla ben de bekledim. Sonra yanındaki gardiyana döndü. Neden gecikti acaba? Haber vermeyi unuttunuz mu yoksa? Yeniden bir haber salsanız, diye üsteledi. Tabii şaşırdım ve güldüm. Benim, dedim, tanıyamadın mı anacığım? Bu sefer de ne hale sokmuşlar vay yavrum, diye hüngür hüngür ağladı. Müfettiş yeniden donuk, acılı ve isteksizce gülümsedi. Tavandaki hoparlör kutusuna baktı, başsavcıya dönerek, ''Bu koğuşta çok kaldık, daha başka koğuşlar var, çıkalım artık.'' dedi. C2'deki açlık grevini diğer koğuşlar 10 gün sonra öğrendiler. Uzayınca değeri artan, Tanrı'nın önceden çizdiği kader planını altüst eden bir direniş çıkmıştı ortaya. Azrail'in vakitsiz bir ölümle zorlanması, ölümün ölümle tehdit edilmesi, yenilmesi anlamına geliyordu bu direniş. A2'dekiler, A1 koğuşuna tüm koğuşlardaki devrimcilerin C2 grevini grevle destekleyeceklerini bildirdiler. A1'liler bunun üzerine akşam toplandılar. Azeroğlu derin düşüncelere daldı. İşte buna bok yemenin gül pembesi derler diye mırıldandı. Açlık grevinin elverişsiz bir zamanda tepeden inme emrivakiyle başlatılmasını eleştirdi. Borçlu nefesi gibi soğuk soğuk oturan Kazım Azeroğlu'nu destekledi. Karşı güçlerin saldırılarını, fütursuzluklarını, had safhaya vardıkları ve ülkede tüm muhalefeti susturdukları bir zamanda açlık greviyle barıştır karıştır politikasının çökertilemeyeceğini ileri sürdü. İhtiyarın 9 boğumlu boğazı sözünü yutkuna yutkuna söyledi. Kitlenin bir açlık grevine hazır olmadığını, sürüklenerek destekleneceğini, C2 koğuşunun eleştirilmesi gerektiğini belirtti. Hıdır, tüm kitleyi ilgilendiren sorunlarda önceden tartışmadan harekete geçen unsurların devrimci demokrasi çizgisine çekilmesine işaret etti. Kenan, bir gereksiz hareketin bin gerekli sessizlikten iyi olduğunu, cemaatin kıbleye secde ettiğini, devrimcilerin ise hareketin olduğu yere secde etmesi gerektiğini savundu. Ufaklık, paslı teneke tıngırtısının mezar sessizliğinden daha mübarek olduğunu söyledi. Civo, kendinden önce konuşanların görüşlerini öz olarak tekrarladı. İlginç ve yeni şeyler söylediğini sandı. Zeytin Menevşi eşkıya bıyıklarını sıvazladı. Bu arada, kusura bakmayın ufak bir noktayı unuttum diyerek yeniden söz aldı Hıdır. Yarım saat konuşunca Azeroğlu tarafından uyarıldı. Bunun üzerine zaten sonuna geldim toparlayacağım çıkışıyla yarım saat daha konuştu. İhtiyar derin bir of çekti. Bir bardak su dikti kafaya. Arkadaşlar diye girdi araya ufaklık. Çay denilen mübarek nesne bu tip viranelerde ve bu tip toplantılarda sabır iksiri gibidir. Gereksiz konuşmaların yol açtığı fıtık ağrılarını yatıştırır. Uyarıcı etkisinden dolayı da öfkeden kaynaklanan haklı uyuklamaları ortadan kaldırır. Bundan dolayı ben her toplantıda ya da hiç değilse işkence haline gelen toplantılarda çay ısmarlanmasından yanayım. Bilal yarı uyuklar bir havayla gözlerini kırpıştırdı. Derinlemesine daldığı hülyalardan ayrıldı. Kabacıl ve iştahla esnedi. Mistan'ın cinleri kıpırdadı, burnunu körüklendirerek. Bu tip önerilere ilke olarak karşı değilim dedi. Anlamsız kahkahalar attı ve söz istedi. Söz sırasının Mistan'a gelişi, ikinci merhametsiz işkencenin başlaması demekti. Mırıldanan kitlenin, of anam saatiydi bu. Ufaklık Azeroğlu'nun kulağına, sık sık uyur da işkencemiz uzamasın diye fısıldadı. Konuşmanı öz tutarsan iyi olur Mistan dedi Azeroğlu. Mistan söze proletaryanın bakış açısından bakılmadığı için kendinden önce konulan tüm görüşmelere karşı olduğunu belirterek girdi. Bir bardak su içti. Keçi kılını andıran uzun, sert saçlarının sarktığı geniş alnını kırıştırdı. Ayaklanma kararı veren tecrübeli bir devrim önderi gibi bakışlarını alazlandırarak açlık grevi silahının sınıf mücadelesindeki yerini anlatmaya başladı. Cezaevinin fabrika olmadığını belirttikten sonra stratejiyle taktik, saldırıyla savunma arasındaki ilişkilere girdi. Bir ara şaşırdı, önündeki kitaptan gereksiz pasajlar okudu. İhtiyar derin, sıkıntılı bir öf anam anam çekince Mistan bozuldu. Bana saygın olmayabilir ama düşünceye saygın olsun diye çıkıştı. İnsanlığın nişanesidir söz. Üretimin kılavuzu, düşüncenin dilidir. Yeryüzü senin gibi insanların yüzünden saralı oldu. Yatakhane seni çağırıyor. Seni saygısızlığınla baş başa bırakacak kadar cömerttir bu toplantı. Millet çaktırmadan gülmeye başladı. Sakin ol Mistan diye çıkıştı Azeroğlu. Devam et öz olsun. Mistan küçük burjuvazinin aceleciliğine dikkat çekti. Her şeyi bir çırpıda çözme hastalığıyla alay etti. Düşünen hayvanlar dünyasının çakalı olduğunu söyledi. Dar zamanda zor zor bağırdığını, geniş zamanda ise cesurca pav kırdığını belirtti. Yumruğunu masaya vurdu. Küçük burjuvazi zenginleşme damarı kabardığında burjuvazinin kasasına çakallık eder. Çakallık, çakallık diye bağırdı. Zaman olur faşizmin, zaman olur proletaryanın gücüne çakallık eder. Hayatı başkalarına çakallık temeli üzerinde kurulmuştur. Kendisi için çakallık etmeyen tek hayvan küçük burjuvazidir. Ama proletarya, yahu Mistan dedi ufaklık, elini ayağını öpeyim, iki gözüm ciğerimin morarmamış köşesi. Hasretimin sivri ucu, Allah aşkına yeter. Şekerim, niçin anlatıyorsun bunları bizlere? Yahu biz zaten zulüm altındayız. Bir de kendi çenemizin zulmünü çekmeyelim. Söze saygı istiyorsun. Fuzuli söze, sabrımızın sabrını zorlayan şirret söze hamal etme dilini be arkadaş. Çay şampiyonu kesildim sizin yüzünüzden. Az konuş, öz konuş. Üç sözünden birisi proletarya, birisi küçük burjuvazidir. Otur proletarya, yat küçük burjuva. Aşağı proletarya, yukarı küçük burjuva. Gel proletarya, git küçük burjuva. Ne bu yahu? Allah belasını versin ikisinin de. Saçları kirpi gibi dikeldi Mesta'nın. Ufaklığa tükürür gibi bakarak, tamam tamam anladım sıkıntını, kes yeter diye köpürdü. Değişik görüşlere tahammülü olmayan bir toplantı bu. Çeşitlilikten, renk harmanından, ruh zenginliğinden ödü kopan küçük burjuva despotik bir toplantı bu. Protesto ediyorum. Proletaryanın ruhunu bu işkence toplantısından kurtarıyorum. Çek git kardeşim diye gülümsedi ihtiyar. Bir proleterin bu kadar küçük burjuvanın içinde ne işi var? Mestan ihtiyara iğrenerek baktı. Masanın ortasına tükürmek geldi içinden. Gidiyorum işte diye bağırdı. Yarattığınız sefalet ve çölle baş başa bırakıyorum sizleri. Ranzamdaki yalnızlığımı bu anlamsız kuru kalabalıktaki yalnızlığıma tercih ediyorum. Buyurun konuşun, meydan sizin. Aksırıncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar konuşun. Belki ruhunuzu kurtarırsınız. Azeroğlu rica etti toplantıyı terk etmemesi için. Demir kapıyı çarparak çıktı Mestan. Kısa bir sessizlik oldu. Millet rehavet içinde güldü. Şu cezaevi yaşantımda Cenab-ı Cihangir Hazretleri bana delisiz veya manyaksız bir koğuş nasip etmeyecek mi hiç diye yakındı ihtiyar. Mestan'ın toplantıyı terk etmesinden sonra konuşmalar sürdürüldü. En son Bilal ile Muhtar konuştular. Sonuçta C2 koğuşundaki açlık grevinin en fazla 3 günlük bir açlık greviyle desteklenmesi kararlaştırıldı. Akşam dilekçeler yazıldı, grev sabahleyin başlayacaktı. Dilekçelerde karışık koğuşlardaki sağcılarla solcuların ayrılması, barıştır karıştıra son verilmesi talebi yer aldı. Cezaevinde uygulanan dayak protesto edildi. Daha sonra gürültülü kahkahalı sohbetlere daldılar. Son sofralarını ise gece saat 12'de kurdular. Ufaklık, tüm peynirleri kuşatalım şiarını ortaya atınca, son kırıntısına kadar yutuldu bir haftalık peynir. Muhtar 10 büyük domatesi, yarım kilo peyniri, yarım sana yağını ve 2 ekmeği tertemiz aşırdı. Yarım kutu yeşil biberi yıkamadan kıtır kıtır çiğneyip yuttu. Bir tas reçelinde hesabını gördükten sonra durgunlaştı. Civa'ya dönerek, ''Fazla yemek iyi değildir.'' dedi. ''Şurada bir tas karavana var. Yesem dokunur bana. Zaten kara mercimeği de pek sevmem. Yemek istersen sen ye.'' ''İştahım yok.'' dedi Civo. ''Dokunmaz sana. Bağırsaklarını yumuşatır. Dinlendirir mideni, uykunu getirir.'' Civo'ya inandı saf saf. Mercimek tasını önüne koydu. Biraz düşündü. Kaşığı aldı. İsteksizce girişti. Yarısını yedikten sonra ''Çokmuş be.'' dedi. ''Zorlanıyorum. Sırtım terledi.'' Civo sindire sindire yemesini tavsiye etti. Mercimeğin açlık grevine girecek bir gövde için çok büyük bir potansiyel güç biriktireceğini anlattı. Muhtar dikkatle dinledi. Burnunu çekti, kaşığın arkasını yaladı. Evet haklısın diye onayladı Civo'yu. Yükümüzü almalıyız. Keşke köfte olsaydı da bala batırarak temiz temiz yeseydik. Yarım saat içinde geride kalan mercimeği bitirdi. Saat 1'de uyudular. Ufaklık yastığını kucaklayarak yüzü koyun daldı düşlere. Gece kuşlarının renkli şakıyışları vurdu parmaklıklara. Maltayı ay ışığı aldı. İhtiyar her gece yaptığı gibi kesik kesik sayıklamalara başladı. Muhtar uyuyamadı. Bol bol geğirerek yellendi. Belden yukarı soyundu. Battaniyeleri dürerek yastığının altına koydu, yaslandı. Bacaklarını rahatça uzattı. Göbeğinin yağlı, kalın katmerlerini kavradı. Bir cevizli kadayıf olsa da yesem diye düşündü. Açlık grevinde kilo vereceğini, yağlarının bir kısmını eriteceğini düşünerek sevindi. Adana kebabının mı yoksa dönerin mi daha lezzetli olduğu üzerinde durdu biraz. Canı turşu istedi. Hülyası ateş üzerinde dönerek kızaran piliçlere kaydı sonra. İnsanlık acaba herkese ihtiyacı kadar piliç ilkesini gerçekleştirebilecek mi diye iç geçirdi. Tavandaki sivrisineğe bir şaplak attı, tutturamadı. Yatarak köşedeki örümceği seyre koyuldu. Örümceğin de mahpuslar gibi tek yönlü beslendiğini düşündü. Çarşafı üzerine çekti. Şarkısını dinlemeye başladı Ağustos böceğinin. Ağır, yağlı, dayanılmaz bir uykuya daldı. Serçe cıvıltılarıyla sökün etti şafak. Çimenlerin soluğuyla uyanan bir eşkıya böceği karınca ocağına saldırdı iştahla. Salgıladığı mor zebani zıkkımıyla tüm karıncaları kusturdu. Ama çetin bir direnişle karşılaştı. Kuşatıldı, kaçamadı. Zırh gibi sağlam kabuğunun içine çekildi. Odun, ot ve yaprak kırıntılarından oluşan 2 metre yüksekliğindeki tınazlar içinde yaşayan tüm karıncalar alarm coşkusu içinde eşkıya böceğini parçalamak için kabuğuna çullandılar. Tepedeki söğüt ağacının budağına konan yakut gagalı bir kız kuşu, aşağınenin bacasından ağan dumanı hayretle ve irkilerek seyre koyuldu. Ve şehriye çorbası çıktı sabah karavanasında. Muhtar zengin geğirtilerle kaşınarak uyandı. Cemşit Ağa karavanayı içeri vermek için kapıyı açtı. Muhtar tilki gibi süzdü Cemşit'in bakışlarını. ''Yemek almayacağız, verme.'' dedi. ''Niye?'' ''Niyesini sabah sayımında vereceğimiz dilekçelerde açıkladık, okursun.'' Cemşit Ağa bahtiyar, güleç ve anlamlı bir tarzda gülümsedi. ''Niyesini çaktım.'' dedi. ''O zaman mesele yok.'' diyen muhtar karavanaya tepeden baktı. Kepçeyi eline alıp karıştırdı. ''Kapı çomarına verilen yal gibi, suda haşlayıp getiriyorlar.'' Şu şehriye çorbasının içine biraz soğan doğrasalar, biraz salça, biraz kıyma atsalar kıyamet mi kopar sanki? Kopmaz dedi Cemşit Ağa. Vallahi biz de sizin gibiyiz. Aynı çorbayı içiyoruz. Bunun karşılığını da maaşımızdan kesiyorlar üstelik. Ama yine de alın için. Bir zararı yok. Kursağınızı yumuşatırsınız. Beton içindesiniz. Hayır dedi muhtar. Kızarmış piliçle cevizli kadayıf verseniz de yemeyiz. Giyin yine direnin. Bunda şehriye çorbasının ne günahı var? Muhtar kepçeyi bıraktı. Efendice baktı Cemşit Ağa'ya. Muhatabımız şehriye çorbası değil bakanlıktır dedi. Pek bir şey anlamadı Cemşit Ağa. Siz bilirsiniz diyerek kapıyı kapattı. Dilekçelerin sabah sayımında verilmesinden bir müddet sonra başsavcı ile müdürler A1'e girdiler. Başsavcı elleri arkasında bir şeylerden iğreniyormuş gibi suratını buruşturdu. Çevresine alan mahkumları şehla bakışlarla süzdü. Devletin barıştır karıştır politikasını açlık greviyle değiştireceğinizi mi sanıyorsunuz diye çıkıştı. Açlık sahibini kemirir, devleti değil. Yalvarsak görüşmek için koğuşa gelmezsiniz dedi ihtiyar. Sizi buraya koşturarak getiren ne acaba? Bizden bizi aşan şeyler istemeyin dedi Duman Bey. Bu direnişin asıl muhatabının bakanlık olduğunu açıkladı Kazım. İdareyi örnekler vererek dayakçılıkla suçladı. İnsan hakları üzerine kuru bir nutuk çekti. Askerin işine biz karışamayız diye kestirip attı başsavcı. Sorumluluktan sıyrılamazsınız. Cezaevi kazanının altına bir odun da siz atıyorsunuz. Herkes kazanın altını üflüyor dedi Kenan. Ufaklık gülümseyerek, Fatih'in fetva celladı Molla Fahrettin Acemi de Fazıl Tebrizi'yi yakan ateşi üflüyordu dedi. Ama sakalından tutuştu haspa. Savcı bitine bakar gibi baktı. Yavaş yavaş kapıya yaklaştı. Sizinle tartışmaya gelmedim dedi. İfadeleriniz alınacaktır. Grevden vazgeçerseniz sizin için iyi olur. Ertesi gün A1'lilerin ifadeleri alındı. 1,5 ay mektup ve görüş yasağı verildi. Öğleden sonra komando geldi. Hepsini toplayıp hücrelere tıktı. Uzunluğu 3, genişliği 2 metre olan hücrelerin ranzaları betondandı. Ampul yoktu. Köşede bir lağım deliği, bir musluk vardı. Hücreye önündeki koridorun aydınlığı vuruyordu. İki katlı olan tüm hücre binası çatı karanlığına açılan bir pencereden alıyordu havayı. Rutubet, küf ve lağım kokuyordu her taraf. Yeryüzünü kül yığını gibi görüyordu Ayı Mahmut. Kepazelikler yumağıydı. Şeytanın boşlukta dönen tükrüğüydü. Sabun balonuydu. Acı acı güldü. Görüyor musun ırzına çaktığın boynuzlu engereklerini? Kesin saldıracaklar bugün diye mırıldandı Ramazan'a. Sabahtan beridir fısıldaşıyorlar. Köşelerde, voltalarda, ranza ve dolap aralarında, tuvaletlerde bir fiskostur ki gırla gidiyor. Cehennem mazlumu çaresiz bir suratla. Endişelenme dedi Ramazan. Son bir haftadır böyle yapıyorlar. Akıllarınca taciz ediyorlar bizi. Engerek hüneri yok bunlarda. Anaları doğururken zorlanmamış. Zehirsiz yılanlar gibidir bunlar. Biliyorsun en çok tıslayanlar da zehirsiz yılanlardır. Çünkü bütün numaralarını tıslayarak korkutmak üzerine kurmuşlardır. Ayı Mahmut gevişlendi. Umarsız, bıkkın, pejmürde bir rüzgarla öyle deme diye çıkıştı. Şerefsizleri küçümseme. Her birinin eşek yükü kadar cezası var. Bütün köprüleri atmışlar. Hele hele buradakiler, C2'dekilere hiç benzemezler. Şu namussuz kerkenizi görüyor musun şu iblis fırlatmasını? Kimi diyorsun? Şu Arap İbo'yu? Ne lanet dölü zina bebeğidir o. Bütün numaraları, fiskosları, entrikaları çekip çeviren, fikir üreten, emir veren odur. Yanındaki adi zemheri kargısı da tam o kafadan birisi. Allah muhafaza, bunlar yarın devleti ele geçirirlerse kuyruk sokumumuzdan başlar ve yer yercesine kıtır kıtır yerler bizi. Ramazan gülümsedi usuldan. Zulasındaki cep saatine baktı, esnedi. C2'deki arkadaşlar gibi biz de bunlara bir saldırmazlık önerisi götürsek nasıl olur acaba diye düşünüyorum, dedi. Mahmut Dumanlı, ikircimli koyunumsu bakışlarla, İmam Hoca gibi arkadaşlar başarılı olamamış, biz nasıl başarılı olalım birader? Sen umudu kes, balık kavağa çıkınca kösenin de sakalı biter. Biraz oyalasak iyi olurdu, diye mırıldandı Ramazan. Bu sırada Allah verdi geldi, etraftaki solcuları kesti, Ramazan'a fısıltıyla, koğuşta cin yeli esiyor hoca, dedi. Ne gibi? Bugün bindirebilirler. Nereden çıkarıyorsun? Baksana, yine arı satmış namusu kiraya vermişler. Arap bir boğultasını hızlı atıyor. Fısıltıyla konuşuyor. Fırsat kolladığı ve talimat verdiği belli. Tilki Şefik hiç gereği yokken kazağının üzerine bir kazak daha giydi. Tantana Yusuf ilk defa ayakkabılarının bağını bağladı. Her kavgadan önce böyle yapar. O namussuzu biliyorsun. Mahkemeye, ziyarete, hastaneye giderken bile postal bağını bağlamaz. Dabanına basarak gider. Şimdi dabanını bile kaldırmış, ayağını sokmuş iyice. Üçü de solcuları kurt gibi kesti. Ramazan'ın benzi değişmeye başladı. Zor tökkeşi uykudan kaldırdılar, diye devam etti Allah verdi. Şu bizi gözetleyen Sarı Sadık adisi de apış arası için kullandığı alkol iyodür şişesini dolaptan alıp ranzanın altına koydu. Dolaplar devrilip de kırılmasın diye tabii. Bana bak hoca, tavukların depremi önceden sezmesi gibi bugün kopacak depremi seziyorum.